Ayrım 8 Milat İhsan Kaplan Sayfa 146 Yalnızlık yazgının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu yoldur. Hermann Hesse 11.25 Çalışma masasının biraz gerisindeki siyah deri kaplı büro koltuğunda oturmuş, oradan çıkarken unuttuğu ses kayıt cihazına bakarak düşünüyordu. İşaret parmağı başlat düğmesinin üstünde gezinip duruyordu. Birisi Gottfried'in ağzından kısa bir özgeçmiş gibi anlatılarak doldurulmuş, diğeri kendisinin kazadan sonra olanları kaydettiği iki kaset, Joseph'in geriye kalan tüm hatıralarını kapsıyordu. Parmağını yavaşça başlat düğmesine bastırırken odanın kapısında Gottfried belirdi ve içten bir gülümsemeyle ''İki saatliğine derse giriyorum evlat'' dedi. ''Biraz kendini toparla ve kitaplarını karıştır. Ama sonraki derste yanımda olacaksın, anlaşıldı mı?'' Gottfried onunla konuşurken çok rahat bir tavır takınıyor, hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi davranıyordu. Tek istediği bir an önce kendini toparlamasıydı. Telaşa kapılıp acele etmektense durumu sabırla zamana bırakmanın en iyisi olacağına karar vermişti. Joseph, tamam profesör dedi, bir sonraki derse geleceğim. Ağzından çıkan cümlelere kendi bile inanmamıştı. Ne dersi verecekti ki? Önce birilerinin ona hayat dersi vermesi gerekiyordu. Kafası boş bir sepet gibiydi. 33 yaşına ermiş, kimsesiz bir çocuktu. Elbette geleceksin. Önce kendi doldurduğun kaseti dinle, olur mu? Ve bana bir söz ver. Ne sözü? Hüzne kapılıp bütün gün sessiz sedasız ortalıkla dolaşmanı istemiyorum. Kendini toparlamalısın doktor, işimize dönmeliyiz, tamam mı? Joseph başını yavaşça salladı. Gottfried'in söyledikleri hakkında en ufak bir fikri yoktu. Öyleyse öğleden sonra görüşürüz. Odanın kapısını usulca kapattı. Joseph tekerlekli koltuğu biraz öne sürükledi. Meşe ağacından yapılmış kızıl kahverengi geniş masanın sağ köşesinde bilgisayarının monitörü ve klavyesi vardı. Klavyenin yanında duran 1998 senesine ait büyük masa ajandası Ağustos ayındaydı. Uzanıp sol köşede duran Superman logolu kalemlikten bir kalem aldı ve ajandayı önüne çekti. Kayıt cihazı hala öteki elindeydi. Kasetleri dinlemekten korkuyordu. Ajandanın Ağustos ayı bomboştu. Ya Eylül, Ekim, Kasım? Ne yazacaktı ki boş satırlara? Hayatını nasıl geçirecekti o halde? Neyi planlayacak, neyi yapmayı başaracaktı? Sayfaları ürkek hareketlerle karıştırmaya başladı. Temmuz ayını gözden geçirirken 20 Temmuz sayfasında bir şarkının sözlerinin yazdığını gördü. The dreams in which I'm dying. İçinde öldüğüm rüyalar. Are the best I've ever had. En iyileriydi şimdiye kadar. I find it hard to tell you. Sana anlatmayı zor bulurum. Cause I find it hard to take. Çünkü bunu üstlenmek zor. When people run in circles. İnsanlar çemberler içinde koşarken. It's a very very. Bu çok ama çok. Mad world. Mad world. Çılgın dünya. Çılgın dünya. Mad world. Mad world. Çılgın dünya. Çılgın dünya. 20 Temmuz. Hatırlamaya çalıştı. 20 Temmuz 1998 Pazartesi 21. Kudüs. Enstitünün genetik araştırma katında Joseph ile Sofia'dan başka kimse kalmamıştı. Orada daha uzun zaman geçirmek, eve gitmekten daha iyi geliyordu Joseph'e. Yalnız kaldığında anlamsız düşünceler içinde boğuluyor, sürekli bir şeyleri hatırlamaya çalışıyordu. Bu nedenle de neredeyse her gün enstitüden en son ayrılan o oluyordu. Elinde Jung'un İnsan ve Sembolleri başlıklı kitabı vardı. Odasındaki kitaplıkta duran onca makale ve bilimsel araştırma kitabının arasından nedense o cildi çekmişti. Renkli kağıtları ayraç gibi kullanarak bazı sayfaları işaretlemiş ve üstlerine küçük notlar düşmüştü. Kitabın orta sayfalarındaki bir sembol dikkatini çekti. Resmin yanında yazanları yavaş yavaş okuyarak satırların üstünü fosforlu mor kalemle çizmeye başladı. Doğu ve batıdaki kimi gnostik çevrelerde ulu adam ruhsal bir içsel tasvir gibi tanınmakta, somut bir gerçeklik olarak anlatılmamaktadır. Hindu görüşüne göre Purusha her insan bireyinde yaşayan ve onda ölümsüz olan tek şeydir. Bu içsel ulu adam eğer bir kimseyi yaratılış ve acılarından edibedi kökene kadar götürebilirse tümüyle de kurtarabilir. Ama bunu ancak kişi onu tanır, kendini ona bırakacak kadar uyanırsa yapabilir. Bu dışarıda kozmosta ama aynı anda kişinin içinde ve görünmeyen bir şeydir. Birçok mitin anlatımına göre ulu adam dünyanın yalnızca başı değil, aynı zamanda dünyanın ve yaşamın son ereğidir. Bir ortaçağ bilgesi olan Eckhart Usta, her tohumun en iç özü buğday, her maddenin özü altın, her doğumun özü insandır demekteydi. Psikolojik olarak bakıldığında bu gerçektir. Her insandaki ruh içi gerçeğin sonuçta gizli bir ereğe yönelişi vardır. İşin aslı kendini gerçekleştirebilmektir. Her bireyin varoluşu yaşamda kalmak, türün sürmesi, cinsellik, açlık ya da ölüm dürtüsü gibi herhangi bir amaç düzeneğiyle açıklanamaz. Denize akan, ulaştıklarında içine dalan, o zaman kendi adlarını ve varlıklarını yitiren, ondan sonra yalnız denizden söz edebilen ırmaklar gibi seyirci olanın yani egonun parçaları da Purusha'ya vardıklarında onun içinde adlarını, varlıklarını yitirip giderler. Ondan sonra yalnız Purusha'dan söz edilir ve insan ayrılmaz ve ölümsüz olur. Anlatılanlar Joseph'in kafasında belirgin şekillenmeler yaratsa da tamamen kavraması için hepsini bir kez daha okuması gerekiyordu. Altını çizdiği bölümün bulunduğu sayfaya da bir ayraç koydu ve kitabı kapatıp düşünmeye başladı. Sofya'da herkes gittikten sonra enstitüdeki yeni odasında birkaç saat geçirmekten keyif alıyordu. Araştırma merkezindeki en genç, en enerjik ve en sevimli çalışan kuşkusuz oydu. Bir yandan yüksek lisans tezini tamamlıyor, bir yandan da üzerinde çalıştıkları klonlama deneyleriyle ilgili yeni bir şeyler bulmak için sürekli okuyordu. Tüm bunların dışında son yarım saattir bilgisayarından sürekli aynı şarkıyı dinliyordu. Gary Jules'un Mad World şarkısı çalma listesinin tekrar modunda neredeyse 10 kere dönmüş ama o dinlemekten bıkmamıştı. Yavaş yavaş toparlanıp gitmesi gerekiyordu artık, acıkmıştı. Oradan çıktıktan sonra güzel bir restoranda yalnız başına bir şeyler yemek istiyordu. Hayatını paylaştığı fazla insan yoktu. Okulda samimi olduğu birkaç arkadaşı dışında kendine en yakın hissettiği kişi ona hem öğretmeni hem de babası gibi davranan Gottfried idi. Asistanlığa kabul edilmiş olması esasında bir tesadüften ziyade birçok geçerli sebebe dayalıydı. 21 yaşına henüz basmasına rağmen idealleri uğruna her şeyi göğüsleyebilecek kadar güçlü bir duruşu vardı. Çok çalışkan, azimli ve düzenliydi. Verilen görevi tamamlamadan aklına başka hiçbir şeyin girmesine izin vermezdi. Tüm bunların dışında Gottfried'in kendisine güvenmesinin en önemli nedeni bu sağlam ve kararlı tavrı olmalıydı. Kısa zaman içinde onun küçük ve sevimli kızı gibi olmuştu. Sofya masasında açık duran kitapları toparlamaya başladı. Satırlarını fosforlu yeşil kalemle çizdiği makaleleri ayrı bir klasöre yerleştirdi. Bilgisayarını kapatıp hafifçe eğildi ve masanın en üst çekmecesini açtı. İçinden deri çantasını, anahtarlarını, cep telefonunu alıp kapattı. Sandalyesinden kalkıp gerindi. Az sonra odasından çıkmış koridorda ilerlemeye başlamıştı. Koridor iki yana uzanan başka bir koridor tarafından kesiliyordu. Sağ taraftakinin ucunda Gottfried'in odası vardı. Soldaki ise Joseph'inki ile son buluyordu. Sofya oraya gelince duraladı. Joseph'in odasının kapısı açıktı. Dönüp o yana yürüdü ve 6 adım sonra kapının önünde durdu. Joseph ajandasının üzerine eğilmiş bir şeyler yazıyordu. Sofya kapıyı 2 kere hafifçe tıklattı. Joseph onun merhaba demesine bile izin vermeden "Şurasını bir daha tekrar eder misin?" dedi. Sofya şaşırmıştı. Neyin neresini tekrar edeyim doktor? When the people. Anlamadım ki. Yarım saattir dinlediğin şarkıdan söz ediyorum. Bağışlayın. Sesi çok mu açıktı? Farkında değildim. Hayır, özür dilemeyi gerektiren bir durum yok. Çok sevdim şarkıyı. Sözlerini not ediyorum.
Gerçekten mi? Benim en sevdiğim şarkılardan biridir. Neresini soruyorsunuz?
When the people run in circles. It's a very very mad world. Mad World, duralayıp güldü. Gerçekten de çıldırmış bir dünyada yaşıyoruz. Joseph de bir kahkaha attı. Dünya mı çıldırmış yoksa ben mi bilemiyorum.
Sofya, sizin bir şeyiniz yok dedi. İnan bazen ben de birilerinin gelip tüm geçmişimi kafamın içinden söküp almasını istiyorum. Bir sürü gereksiz ve hüzünlü hatıram var.
Hiç mutlu anın yok mu?
Var, olmaz mı hiç?
İşte bende onlar da yok.
Sofya başını önüne eğdi. Haklısınız galiba, zor bir durum ama iyi yanları da var. Öyle düşünmeye çalışın. Silkinip tekrar gülümsedi. Bir şeyler yemeye çıkıyorum. Benimle birlikte gelmek ister misiniz Doktor Joseph?
Yemek iyi fikir. En azından onun nasıl yapıldığını hala hatırlıyorum.
Eminim nasıl yapıldığını unutmadığınız başka birçok şey vardır.
22.30 Hamalka sokağındaki Çakra restoranda sipariş ettikleri rostoyu ve cheesecake'leri bitireli yarım saatten fazla olmuştu. Sofya daha önce hiç kimseye bahsetmediği yetimhane anılarını anlatıyor, Joseph ise onu dinlerken kendini çok rahatlamış hissediyordu. Kristal şarap kadehinin sapını parmaklarıyla hafifçe çevirirken Sofya'nın yeşil gözlerine dikkatle bakıyordu. Hastaneden çıktığı günden beri kendini hiç o kadar huzurlu hissetmemişti. Sofya sözlerine devam ederken bir an için konudan kopup düşüncelere daldı. Huzurun ne demek olduğunu düşünüyordu. Sonra Stuart ile birlikte ikinci kez yurttan kaçtık ve yine cebimizde 5 kuruş yoktu. 12 yaşında iki çocuğu havaalanına para almadan götürmeyi kabul edecek bir taksici bulamadık elbette. Saatlerce nereye gittiğimizi düşünmeden yürüdük. Sabaha karşı hava soğumaya başladığında bir telefon kulübesine girip uyuyakalmışız. Şarap kadehini masaya bırakıp kenarları renkli spiral halkalarla süslenmiş, kırmızı peçeteye ağzını sildi ve devam edecekken duraksadı.
Beni dinliyor musunuz doktor?
Joseph bu soruyla kendine geldi. Şarabından bir yudum alıp öksürdü. Sofya'nın en son neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yoktu.
Elbette dinliyorum dedi. Öyleyse söyleyin bakalım nerede kalmıştık?
Rahibe Natalie sizi azarlıyordu.
Nasıl yani? Daha orasını anlatmadım ki.
Ama Joseph biliyordu. Sofya'nın düşüncelerini okuyabiliyordu sanki. Anlattığı hikayeyi dikkatle dinlemese de kelimeler kafasında çok net görüntüler oluşturuyordu. İşin ilginci bu kareleri zihninde istediği gibi ileri geri oynatabiliyordu. Sofya'nın 5 yaşındaki halini tüm detaylarıyla çizebilecek kadar net görüyordu.
Kaşlarını çatarak baktı ona.
Anlattın ya.
Hayır, anlatmadığımdan eminim.
Dinlediği kısa hayat hikayesinin içinde dolaşan bir gezgin gibiydi Joseph. Yetimhane odaları, rahibeler, öğretmenler, Noel zamanlarında ziyarete gelen aileler. Hepsini o kadar net biliyordu ki sanki tüm bunlar olurken onunla beraberdi. Belki de tahmin etmesi zor olmadığından öyle düşündüm. Sofya son 10 dakikadır hiç durmadan konuştuğunu fark edip utandı. O şeyleri neden anlattığını bilmiyordu. Belki diye mırıldandı.
Neyse, sanırım sizi sıktım.
Sıkılmak mı? Seni dinlemek bana huzur veriyor Sofya. Huzur, bazen yanında kendini rahat hissettiğin birini sessizce dinleyebilmekti. Sessizce, gülümseyerek dinlemek.
Teşekkür ederim doktor, böyle düşünmenize sevindim. Biraz da siz anlatsanız. Kazadan öncesinde olan hiçbir şeyi hatırlamadığınızı biliyorum. Ama yine de merak ediyorum. Zihninizi zorladığınız zaman aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? Bir fotoğraf karesi örneğin, eski resimlerine bakmayı denediniz mi?
Joseph evindeki tüm resimleri 3 gün önce geçirdiği bir hafıza kaybı nöbeti sırasında yakmıştı. Gottfried'in doldurduğu kasetten başka geçmişini hatırlamasını sağlayacak hiçbir şey kalmamıştı.
Yaktım hepsini diye mırıldandı.
Sofya masaya yasladığı kollarını çekip göğsünde kavuşturdu.
Yaktınız mı? Neden yaptınız öyle bir şeyi anlayamıyorum.
Sinirli bir anıma denk geldi herhalde bilemiyorum. Çok da pişman değilim açıkçası. Resimlere baktığımda bir şeyler hatırlamış olsam bunları not ederdim. Öyle bir şey yok.
Başını iki yana sallayıp gülümsemeye çalıştı.
Beni boş ver şimdi. Seni dinlemek istiyorum. Tüm hikayeni bilmek istiyorum.
Sofya'nın söyleyeceği her cümleyi önceden biliyor gibiydi. Bu duyguyu aklında anlamlandıramıyordu.
Örneğin az sonra kalkıp tuvalete gitmek için izin isteyeceğini biliyordu. Bir deneme yapmak istedi. Tuvalete gitmeden önce bir şişe daha şarap ısmarlamak ister misin?
Sofya sol gözünü kısarak şaşkınlıkla baktı ona. Tuvalete gideceğini nereden biliyordu ki?
Teşekkür ederim dedi. Döndükten sonra düşüneceğim. Şimdi izninizle.
Sandalyesini hafifçe geriye itip ayağa kalktı.
Joseph şüphesiz çok yakışıklı ve sakin bir adamdı ama çok tuhaftı. Daha önce karşılaştığı hiç kimseye benzemiyordu. Aslında ne kadar tuhaf olursa olsun ondan çok etkilenmişti ve bunu gizleyemiyordu. Küçük çantasını masadan alıp gülümsedi ve restoranın tuvaletine doğru yürümeye başladı. İçerideki 20 masanın neredeyse hepsi doluydu. Kudüs'te romantik bir akşam yemeği yemek için seçilebilecek en güzel yerlerden birine gelmişlerdi.
Tuvalete girdiğinde çok şık mavi bir elbise giymiş, sarı saçlı uzun boylu güzel ve havalı bir kadının aynanın önünde makyajını tazelediğini gördü. Farkında olmadan aynada kendine göz atmıştı. Enstitüden çıktıkları halde gelmişti oraya. Üzerinde askılı tişört ve kot pantolon, ayağında spor ayakkabıları vardı. Bir an için halinden utandı. Joseph iki eliyle tuttuğu şarap kadehini ağzına götürüp bir yudum daha içti. Doktorlar hastaneden çıktıktan sonra alkol almaması için defalarca uyarmıştı. Ama zaten şarap şişesinin sonuna da gelmişti. Kendini gevşemiş hissediyordu. Arkasına rahatça yaslanıp etrafına bakınınca 4 metre kadar ilerisindeki masada tek başına oturan adamı fark etti. Yüzü bir yerlerden tanıdık geliyordu ama hatırlamasına imkan yoktu. Belki de eski günlerde karşılaştığı birisiydi. Onu kendisine dikkatle bakarken yakalayan adam gülümseyerek selam verdi. Joseph utanarak bakışlarını adamdan çekti. Martin dedi içinden. Evet, adamın adı Martin idi. Ama onu nereden tanıyordu ki? Selam vermediğine göre hiçbir şeyden emin olamıyordu. Gidip sormamak için kendini zor engelledi. Çenesini sıkıntıyla ovuştururken Sofya geldi. Tekrar merhaba. Merhaba, nasıl geçti? Sofya gülümsedi. İyi. Öyleyse her şeyin daha iyi olması için kaldırıyorum kadehimi. Bu kez kendini tutamayıp gülen Sofya, biraz garip ama ne de olsa kadeh kaldırmak için bir bahane. Şerefe! Bardaklarındaki son yudumları içtikten sonra Joseph garsona işaret ederek hesabı istedi. İlerideki masada oturan adamdan çok rahatsız olmuştu. Her nedense aklından kısa cümleler geçiyordu. 40 yaşında, 2 kızı var, karısından nefret ediyor ve şu an onu aldatıyor. Tüm bunları nereden biliyordu ki? Sofya'ya dönüp, arkandaki masalardan birinde yalnız başına oturan bir adam var dedi. Onu tanıyor musun? O daha cümlesini tamamlamadan adamın masasına şık giyimli, uzun boylu sarışın bir kadın geldi. Sofya hangi masa diye sordu. Uzun boylu sarışının geldiği masa. Sofya dönüp önce kadına sonra adama kaçamak birer bakış gönderdi. Joseph'in sarışına baktığını düşünüp kıskanmıştı. Hayır, tanımıyorum. Joseph düşünceli bir ifadeyle, önceden tanıdığım birisine benzettim herhalde dedi. Sofya'nın kıskanmış olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Gördüğün zaman unutulacak bir çifte benzemiyor aslında. En azından bundan sonra hatırlarsın. Neden öyle dediğini anlayamadı Sofya. Şarabın etkisinden olmalıydı, artık gitmek istiyordu. Buradan çıkınca benim evime gidelim mi? Neden öyle bir cümle kurmuştu ki? Daha önce hiçbir erkeği o şekilde davet etmemişti. O cümleyi hiç söylememiş olmayı istedi bir an için. Joseph, neden olmasın? Çakra 23-35. Sofya küçük dairesinin içinde kendine yapacak bir şeyler icat ederek geziniyordu. Joseph ile aynı odada olmaktan çok gerilmişti ama bir yandan bu durum hoşuna da gidiyordu. Katı kuralları olan bir Katolik olarak yetiştirildiği için erkeklere karşı mesafesini hep korumuştu. Daha önce hayatına kimsenin girmesine izin vermemiş, 21 yaşına kadar rahibe gibi yaşamıştı. Mutfaktan seslendi, "Kahve ister misin?" Joseph salondaki kitaplığın raflarını inceliyordu. Sofya'nın okumaktan zevk aldığı belliydi. Bütün duvarı kaplayan yüksek ve geniş ahşap kitaplık 300'den fazla kitap barındırıyordu raflarında. Joseph silkinip kolundaki saate baktı. Kahve mi? Sanırım gitsem iyi olacak. Saat hayli geç oldu. Sofya salonun kapısında belirdi. Gitme. Bu tek sözcükle birlikte yanaklarına ateş basmıştı. Öyle konuşacak cesareti nasıl buluyordu kendinde? Sözü hemen toparlamalıydı. Yani biraz daha kalabilirsin istersen. Joseph kütüphaneye döndü. Okumayı bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Saçma bir cümle olmuştu bu. Sofya hakkında onun anlattıkları dışında ne biliyordu ki? Ama her nasılsa her şeyi bildiği duygusu vardı içinde. Düşünceleri yine karmaşıklaşıyordu. Öyle zamanlarda kendinden korkuyordu. Rastgele bir kitap çekti raftan, üzerinde ruhsal kuantum yazıyordu. İkisi de öylece birbirine bakıyordu. Joseph'in içinde anlam veremediği bir heyecan vardı. Sofya'dan çok etkilenmişti. Sofya ilginç bir kitaptır dedi. Aslında ilginç olmaktan çok gerçekçi. Gerçeğin ne olduğunu sorgulatıyor insana. Kitabı daha önce hiç görmemiş olsa da içinde yazan her şeyi biliyordu sanki Joseph. Rastgele bir sayfa açtı ve okumaya başladı. Her bireyin davranışı yaşamı boyunca deneyimlerini nasıl yaşadığına bağlıdır. Ve bu tür deneyimler muhtemelen asla başka birininkilerle aynı olmayacaktır. Kısa bir sessizlik oluştu. Joseph bir soluk alıp, ya benim hayatım diye sordu. Hiçbir şey anımsayamayan birinin davranışları nasıl olur? Sophie ona doğru birkaç adım atıp elindeki kitabı aldı ve sayfalarını karıştırmaya başladı. Burada tam sana göre bir şeyler var. Dur. Joseph onun hangi sayfayı açacağını, hangi cümleleri okuyacağını biliyordu. Aslında soruyu o bölümü bir kez daha okuması için sormuştu. Kendinin anlaması için değil, Sophia'nın bir kez daha okumasına yönelik bir soru. Zaman uzam gerçekliğinde kendini gösteren evrende her şey nasıl davranılacağına ilişkin bir şeyden bilgi alır. Bu tür bilgi tüm fotonlar için aynıdır, tüm elektronlar için aynıdır. Dolayısıyla hemen tüm bu bilginin kaynağını kendi gerçekliğimizde meydana gelen her şey için aynı olduğu sonucuna varabiliriz. Sophia kitabı kapatıp yerine koydu ve birkaç saniye düşündü. Neden o bölümü okumak istemişti? Bilmiyordu. İçgüdülerle hareket etmeye başlamıştı sanki. Ya da birisi onu yönlendiriyor gibiydi. Joseph karakterimizin ve davranışlarımızın merkezde bağlı olduğu bir ana kaynak bulunduğunu öne sürüyor yani dedi. Örümcek ağı gibi. Fırladı. Tanrı'ya inanır mısın Sophia? Elbette. Benim de bir Katolik olduğumu unuttun mu? Ne olduğun ya da ne şekilde inandığın değil önemli olan. Sadece inanıp inanmadığını öğrenmek istedim. Sen de Katolik değil misin doktor? Ben artık ne olduğumu bilmiyorum. Birçok şeyi sıfırdan sorgulamaya başladım. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanmaktan çok hissediyorum demek daha doğru aslında. Her yeri kaplayan bir sonsuzluk var. Bunun bir sahibi olmalı. Yoksa hepimiz gerçekten öksüz ve yetim çocuklar olurduk. Öyleyse inanıyorsun. Ben bazen az önce bahsettiğim bilginin kaynağına inebildiğimi düşünüyorum Sophia. Nasıl yani? Kolektif bilinç dışına mı geçiyorsun? Dipnot, kolektif bilinç dışı. Siyah yorgun akritik dediği imajlardan oluşur. Bu imajlar insana atalarından aktarılır. İçine doğduğu dünyanın genel imajı, insanın içinde doğduğu anda vardır. Bu alana geçildiğinde evrenin merkezinde bulunan ana kaynaktaki bilginin saf haline ulaşılır. Olmuş, olan ve olacak önceden sezilebilir, bilinebilir. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama şu raflardaki bütün kitaplarda ne yazdığını okumadan biliyorum. Az sonra geri geri yürürken arkandaki kabloya takılacağını bildiğim gibi. Sophia geriye doğru çekingen adımlar atarken sehpanın üstündeki telefonun kablosuna takıldı ve sendeledi. Joseph'ten çekinmeye başlamıştı. Tüm bunlar ya tesadüftü ya da gerçekten çok sarhoş olmuştu. Kolektif bilinç halini bazı kitaplarda okumuştu. Ama karşısına böyle bir deneyimin çıkabileceğine hiçbir zaman tam olarak inanmamıştı. Joseph kontrol edemiyorum diye mırıldandı. Tek sorun bu, şimdilik. 8. ayrımın sonu. Sayfa 163.